Ayrım 19, sayfa 166. Horace yeni bir hata yapmamak için bu sefer ihtiyatlı cevap vermek lüzumunu hissetti. Sanırım biraz daha zamana ihtiyacımız olabilir. Artık zamanımız kalmadı Hedrick. Bir an önce harekete geçmeliyiz. Fakat Mr. Green bana... Higgins tekrar onun sözünü kesti. Bu olayda zamanı ben tayin ederim ve emirleri de ben veririm delikanlı. Anlıyor musun? İçinden lanet olsun diye murdandı Horace. Bu herif kendisini ne sanıyordu? Hiçbir kız karşısındaki erkeğe iki görüşmeyle tabla teslim olmazdı. Neslihan gerçi saf bir kızdı ama hemen her teklifi de rahatlıkla kabul edecek birine pek benzemiyordu. Biraz daha zamana ihtiyacı vardı. Ürkerek kısık bir sesle sordu. Ne kadar süren var? Hiç yok sayılır Hedrick. İstediklerimizi yarın gece kıza iletmelisin. Horace başını sallamakla yetindi. Otel lobisini terk ederken öfkeden kudurmuş gibiydi. Bu yaşlı herif kendini ne sanıyordu? İlah mı? Gergin haliyle içinden söylenerek Meşrutiyet Caddesi'ndeki konsolosluk binasına doğru yürüdü ve peşindeki MİT görevlisini fark etmedi. Erol Dallı o gün Büyükada'da erken döndü. Merkezdeki odasına girdiğinde muavini Mahmut onu bekliyordu. Elindeki evrakı şefine uzattı. Nedir bu diye sordu Erol. Berlin istasyonumuzdan bugün aldığımız faks. Kripto uzmanlarımızı az önce şifreyi çözerek bize ilettiler. Sanırım hemen müdür beye götürmeliyiz. Ne diyor faksta? İlginç diye mırıldandı Mahmut. Gazeteci sıfatıyla Berlin Akademisi'nin tarihi ve yetiştirdiği uzmanlar hakkında kısa bir araştırma yapmışlar. Niye 3-4 yıl evvel ne de daha öncesinde Berlin Akademisi'nde Gerd Kruger adlı bir profesör çalışmamış? Yani öyle biri hiç olmamış. Adamın ibraz ettiği vesikalar sahte anlaşılan. Erol sarsılır gibi oldu. Bir süre dalgın dalgın muavinine baktı. Sonra kendi kendine konuşur gibi fısıldadı. Ya karısı? Mahmut gülümsedi. Şefim, Gerd Kruger diye birisi yok ki karısı olsun. Genç ajan hemen toparlanmaya çalıştı. Öyle ya, diye fısıldadı. Peki kim bunlar? Gerçekten Mossad ajanları mı? Mahmut omuzlarını silkti. Bilmiyorum. Durumları hala esrarengizliğini koruyor. Ne yazık ki haklarında fazla bir şey bilmiyoruz. Ama bana sorarsanız adamın buradaki casus olarak çalıştığını sanmıyorum. Neden? Baksanıza adam evinden hiç çıkmıyor. 3 gündür onu göremedik. Ada sakinlerinin ifadesine göre yaşlı biriymiş. Fakat geçmiş ismini bilemem. Belki bir zamanlar faaliyeti vardı. Sonra gizlenerek yer altına çekilmiş olabilir. Erol kendi kendine konuşurmuş gibi söylendi. Gerd Kruger, Deniz Kaniti ve Isaac Kaniti. 3 ayrı isim. Sanki 3 ayrı kimlik, 3 ayrı kişilik. Belki de hiçbiri değil. Anlayamadım. Dikkatle kendisine bakan muavini aldırmadan homurdanmaya devam etti Erol. Onların Musevi olduğu kesin mi? Ada halkı öyle tanıyor. Ya biz? Mahmut sustu. Erol aynı dalgın ifadeyle fısıldadı. Sesi zor duyuluyordu. Adada inzivaya çekilmiş haldeler. Çarşı pazarın esnafı hariç kimseyle temasları yok görünüyor. Gelen gidenleri de. Şu Rus hariç. Belki Avrupa'daki yaşamları sırasında edindikleri bir dost. Öyleyse neden gayet gizli bir ziyaret yapıyor? Rus'tan neden bu denli korkuyorlar? Leonora neyin peşinde? Mahmut son cümleleri adeta işitememişti. Faksı müdür beye götürelim mi? Diye sordu. Acele etme, biraz düşünmeliyim. Mahmut garipseyerek amirine baktı. Niye düşüneceksiniz? Gelişmeler gittikçe Erol'un canını sıkmaya başlamıştı. Korktuğunda döndü. Elindeki faks metnini masanın üzerine bıraktı. Dalgın bakışlarını yağmurdan ıslanan pencerenin buğulu camına çevirdi. Aklı karmakarışıktı. Mahmut'a çok ilgisizmiş gibi görünen bir soru yönelttı. Rusça bilmiyorsun değil mi? Hayır amirim. Cihan'ın Rusçası iyidir sanırım. Öyle hatırlıyorum. Evet, 2 senede Moskova'da çalışmıştı. Ağzı sıkı mıdır? Bildiğim kadarıyla öyledir. Aklınızdan ne geçtiğini sorabilir miyim? Bak Mahmut, sana bir sır vereceğim şimdi. Henüz kimse bilmiyor. Neyi? Dün gece Haluk ile Halil'le Rus ajanın evini araştırdım. İçeriye ben girdim. Onlar dışarıda gözetlemede kaldılar. Muavin merakla Erol'u dinlemeye başladı. Herifin evinde ufak bir bloknot buldum. Banyoda gizliyor. Önemli olup olmadığını bilmediğimden onlara söylemedim. Şimdi sana açıklıyorum. Notlar tabi Rusça tutulduğu için anlayamadım. Belki çok önemsiz şeyler. Ev izinsin araştırdığımdan müdür bey mesele yaratabilir. O bloknotta yazılı olanları mutlaka öğrenmeliyim. Bu işle bir ilgisi olabilir. Bana Cihan'ı getir. Ama henüz ona hiçbir şey anlatma, tamam mı? Adamın evine bir daha mı girmeyi düşünüyorsunuz? Kesinlikle. Ama diye kekeledi Mahmut. Yakalanırsanız bu diplomatik bir skandal olabilir. Saçmalama. Albayla kanitilerin arasındaki ilişkiyi çözmedikçe meseleyi nasıl aydınlatabiliriz? Nasıl isterseniz diye mırıldandı muavin. Neslihan pencereden dışarıya baktı. Hava iç karartıcıydı. Yağmur dün geceden beri durmaksızın yağıyordu. Şirketteki öğle tatilinde yemek için dışarıya çıkmamış, şirketin ofis boyuna köşedeki sandviççinden aldırdı, hotdog ve ayranla idare etmişti. Kağıt mendille ağzını silip atıkları çöpe sepetine atarken aklı Selim'deydi. Dün aramamıştı, bugün öğleye kadardı. Cep telefonu vermişti Selim. Ama nedense kendi aramayı gururuna yediremiyordu. Oysa çok saçmaydı. Ne sakıncası olabilirdi ki? Birbirlerinden hoşlanan iki insanın diğerini araması kadar doğal ne olabilirdi? Sevim haklı diye düşündü. İşte bu yetişmesindeki tutuculuktu. İlk hareketin hep erkeklerden gelmesine şartlanmıştı. Ondan çok hoşlanıyor, hep yanında olmasını istiyordu. Bir erkeğe bu kadar çabuk bağlanacağına asla inanmazdı. Yıldırım aşk denen şey herhalde bu olmalıydı. Onu seviyorum diye mırıldandı içinden. Selim çok farklı biriydi ve şimdiye kadar tanıdığı hiçbir erkeğe benzemiyordu. O da benden hoşlanıyor, buna eminim diye geçirdi içinden. Ama henüz bu saatte kadar aramamıştı. Sonunda kendisi aramaya karar verdi. Telefonu çalıyor fakat açılmıyordu. Mesaj bırakmayı düşündü önce. Fakat sonra nedense vazgeçti. En azından sesini işitmek istiyordu. İngiliz konsolosluğunda tercüman olarak çalıştığını biliyordu. Oradan da arayabilirdi. Kısa bir an kararsız kaldı. Herhangi bir sakıncası var mıydı acaba? Görev başındaysa onu bir rahatsız etmek istemiyordu. En iyisi biraz daha beklemekti. Hava kararıncaya kadar Erol odasında bazı bürokratik işlerle meşgul oldu. Önüne getirilen evrakları imzaladı. Fincan fincan da kahve içti. Odaya önce Mahmut girdi. Başını iki yana sallayarak Cihan maalesef burada değil dedi. Görevle İzmit'e gitmiş. Yarın öğleye doğru dönecekmiş. Ancak o zaman temas kurabileceğim kendisiyle. Hay aksi diye homurdandı Erol. Rus'un evini aramayı ne zaman düşünüyordunuz şef? Herifin evde olmadığı ilk fırsatta. O kadar önemli mi? O blok notta neler yazdığını şiddetle öğrenmek istiyorum. Çok aceleyse başka Rusça bilen arkadaş ayarlayalım. Erol birkaç saniye düşündü. Blok nottaki yazıları öğrenmeyi istediği kesindi. Ama garip bir irkilmeyle kendisine biraz daha zaman kalmasının daha iyi olacağını hissettiğini fark etti. Gözlerinin önünde birden Leonora'nın hayali canlanmıştı. Mesleğinin en tehlikeli yanlarından biriydi. Şüpheli bir şahsa karşı duyulan aşırı alaka, cinsel zaaf, hissi bağlılık. Beyninde hemen bir itiraz oluştu. Hayır diye mırıldandı içinden. O kadına bağlılık derecesine bir duygu taşımıyordu. Yalnızca etkilenmişti dün. Yerinde hangi erkek olsa aynı heyecana kapılabilirdi. Leonora cidden güzel bir kadındı. Hele dayanılmaz gözleri. Diri, kütür kütür, kıvrak ve oynak bir beden. Tahrik edici bir vücut. Ama Leonora elinden geldiğince bu dişiliğini saklamaya çalışıyordu. Kollarının arasında sımsıkı alıp bedenine sardığı anı bir daha yaşar gibi olduk. Ilık nefesini yüzünde hissetmiş, o an etli dudaklarını öpmek gibi dayanılmaz bir arzu Selin içine yuvarlanmıştı. Doğal bu, diye düşündü. İçgüdüsel bir davranış. Her erkeğin hissedebileceği bir şey. Hepsi o kadardı. Ama içine yine de bir ateş basmıştı. O an kadının da kendisininkine benzer duygularla kapılarak apar topar kendini toparlamaya çalıştığını, motoru çalıştırarak hemen karaya çıkmak istediğini hatırladı. Adeta kaçmıştı Leonora, tam bir eziklik içinde. Gösterdiği zaaftan utanmıştı sarışın kadın. Haklıydı da, hor görüp küçümsediği bir erkeğin kollarına düştüğü kısa bir anda ruhundaki açlığın ve boşluğun bütün iç yüzünü sergilemişti birden. Yaşlı bir koca, yetersiz ve çaresiz. Belki bütün sebep buydu. Erol daldığı hayal aleminden takip şifalığın odaya girmesiyle sıyrıldı. Bizim çocuklardan sana yine bir haber diye sırıttı. Önemli mi? Orasını bilmem. Takdiri ve değerlendirmesi sana ait. Söyle bakalım. Adamınız, şu İngiliz Tom Higgins bugün öğle sularında kaldığı otel lobisinde konsolosluk katiplerinin Horst Cedric'le buluşmuş. 15 dakika kadar konuşmuşlar. Bizimkiler konuşmaları işitememişler ama emekli adamın katibe bir takım emirler verdiğini düşünüyorlar. Erol çalışmasının ağırlığını daha ziyade Rus'ta ve adadaki musibi aileye kaydırdığını düşündü bir an. Aynı anda da Horace adlı katibin şu Türk kızıyla olan ilişkisini hatırladı. O katibin konuştuğu kızın adı neydi diye sordu. Neslihan dedi Mahmut. Araştırdınız mı? Evet şefim. Yeni bir şeyler öğrendiniz mi? Temiz görünüyor. Ya çalıştığı şirket, onu da inceledik. İthalatı ihracatı yok. Yalnız iç piyasaya hitap ediyor. Yani katiple kızın ilişkisi sıradan mı? Sanırım dedi Mahmut. Hiçbir detayı gözden kaçırmak niyetinde değildi Erol. Koltuğuna yaslandı. Emin misiniz diye sordu. Mahmut'la Haluk bakıştılar. İkisi de cevaptan kaçındı. Erol fikrinizi sordum diye mırıldandı. Zararsız birine benziyor. Güzel ama biraz içine kapanık gibi geldi bana. Tabii benimki sadece bir tahmin dedi muavin. Şirketin muavisinde mi çalışıyor demiştiniz? Evet şefim. Henüz bir yıllık elemanmış. Erol bir süre düşündü. Şunu bir de ben inceleyeyim. Tamam amirim, nasıl isterseniz. Saat kaçta çıkıyor işten? Tam 6'da. Ajan saatine baktı. 5:20 geçiyordu. Ani bir kararla yerinden kalktı. Hadi Mahmut dedi. Şu kızı bir görelim. Saatler 3'ü gösterirken Neslihan daha fazla dayanamayacağını anladı. Sevgilisini aramasının hiçbir sakıncası yoktu. Ha uğramış ha kendisi. Ne fark ederdi? Karşı masada oturan Nisa arkadaşının odadan çıkmasına istifade ederek Selim'i cep telefonundan aradı tekrar. Bu kez telefonu kapalıydı. Kısa bir duraksamadan sonra konsolosluğu aradı. Selim'in iş yerinin numarasını 118'den öğrenmişti. Karşısına bir İngiliz memura çıktı. Neslihan çatpat İngilizcesiyle tercüman Selim Tarhan'la görüşmek istediğini söyledi. Gel bak karşısındaki kadın ne demek istediğini anlamamıştı. Genç kız istediğini bir kere daha tekrarlamak zorunda kaldı. Bu kez bir sessizlik oldu. Acaba meramımı yeterince anlatamadım mı diye düşünürken bu defa telefonda bir erkek sesi duydu. Ama telefonu alan adam Türkçe konuşuyordu. Lütfen ne istediğinizi tekrarlar mısınız diye sordu. Neslihan büyük bir safiyet içinde tercüman Selim Tarhan'la görüşmek istediğini iniledi. Hanımefendi, burası İngiliz konsolosluğu ve o isimde bir tercümanımız yok. Yanılıyor olmalısınız. Bir an nutku tutulur gibi oldu genç kızın. Emin misiniz diyebildi ancak. Gayet tabii diyen adam küt diye telefonu kapatmıştı. Neslihan niye uğradığını şaşırdı. Boğazı düğümlendi. Sanki beynindeki tüm hayalleri bir anda yıkılır gibi olmuştu. Selim demek kendisine yalan söylemişti. Ama nedenini bir türlü anlayamıyordu. Niye kendisine bu yalanı söylemek gereğini duymuştu ki? Birden aklına Sevim'in kendine uyaran telkinleri geldi. O her zaman çok saf ve aldatılmaya müsait olduğunu söylerdi. Galiba Sevim haklı çıkmıştı. Ona hak vermek istemiyordu ama Selim'in yalancılığı ortaya çıkmıştı işte. Elle telefon almacının üzerinde bir süre kaldı öylece. Uğradığı hayal kırıklığını bir türlü içine sığdıramıyordu. Ne yapacağını kestiremedi bir türlü. Ama içini yavaş yavaş tarifsiz bir öfkeye kaplamaya başlamıştı. Selim'den ziyade kendine kızıyordu. Erkeklerin ne melun ve ahlaksız yaratıklar olduklarını bildiği halde zayıflık göstermiş, duygularına yenik düşmüştü. Düş kırıklığı ile öfke hassas ruhunda çatıştı uzun süre. Ağlamak istiyordu. Fakat iş yerinde zor duruma düşmemek için uzun müddet dayandı. Bir an önce mesaisinin bitmesini istiyordu. Saat 6 olunca şirketi ilk terk eden de o oldu. Şişli'de Neslihan'ın çalıştığı iş hanının tam karşısındaki binanın girişinde bekledikleri sırada neyse ki sabahtan beri sağanak halinde yağmur hafiflemişti. Yine de Erol'un montu sucuk gibi ıslaktı. Genç ajan muavini Mahmut'un şemsiyesi altına girmiş çiseleyen yağmurdan korunuyordu. Bir sigara yakıp derin bir nefes çekti. İnşallah hasta olmam diye geçirdi içinden. Sabahleyin denizin üzerinde şimdi de burada iyice ıslanmıştı. Birden Mahmut'un ikazıyla bakışlarını karşıdaki iş hanının kapısına çevirdi. İşte bu kız diye fısıldıyordu Mahmut. Boylu poslu, endamlı birine benziyordu. Sade ve dikkat çekmeyen bir giyimi vardı. Sırtında basit bir kaban, topuksuz çizmeler ve elinde de bir şemsiye vardı. Handan çıkar çıkmaz şemsiyesini açtı ve caddeye doğru yürümeye başladı. İki ajan sessizce peşine takıldılar. Neslihan takip edildiğinden habersiz hızlı hızlı yürüyordu. Suratı asık, daha ziyade üzüntülü gibiydi. Caddeye koyulduktan bir süre sonra Mahmut çevirelim mi diye sordu. Acele etme, bir müddet peşinden gidelim bakalım dedi. Şişli Camii'nin hizasına geldiklerinde Neslihan daha da hızlandı. Neredeyse koşar adım gidiyordu. Bu ne hız yahu diye homurdandı. Bir yere mi yetişecek? Peşinden zor gidiyoruz. Bilmem, belki yine İngiliz'de buluşacaktır. Genç kız Mecidiyeköy'e kadar aynı hızla temposunu hiç düşürmeden devam etti. Eve yine yürüyerek dönmeye kararlaştırmıştı. Bütün gününü kapalı bir ortamda geçirdikten ve ruhu uğradığı düş kırıklığının ezikliği içindeyken vasıtaya binemezdi. Temiz havaya, esen soğuk rüzgara biraz kendini toparlayabilmek için ihtiyacı olduğunu düşünüyordu. Tam Ortaklar Caddesi'nin başından peşindeki ajanları harekete geçti. Araya kapatan Erol arkasından seslendi. Neslihan Hanım. Genç kız birden durdu. Kendisine kimin seslendiğini anlamak için geriye döndü. Cadde kalabalıktı ama çevresinde tanıdığı kimseyi göremiyordu. Neden sonra iki adamın hızla yaklaştıklarını fark etti. Kaşlarını çatarak dik dik suratlarına baktı. Adamlar hemen yanı başında durmuşlardı. Kız haşin bir sesle sordu. Ne istiyorsunuz? Sizinle biraz görüşmeliyiz. Siz de kimsiniz? Adamı nereden öyle biliyorsunuz? Telaşlanmayın lütfen ve sakin olun. Neslihan onları baştan aşağıya süzdü. Korkulacak birilerine benzemiyorlardı. Ama öyle bir devirde yaşıyordu ki insanlara güveni kalmamıştı. Hele hele akşamın bir vakti sokakta çevrilirse. Çantasını sıkı sıkıya yapışarak bekledi. Bir açıklama istediği aşikardı. Erol, biz MİT elemanıyız dedi kısık sesle. Bir anda şoke oldu genç kız. Akşamın bu saatinde MİT mensupları kendisini neden çevirirlerdi ki? Aklına olası hiçbir makul neden gelmiyordu. Biraz da korkmuştu galiba. Ne istiyorsunuz benden diye sorusunu tekrarladı. Size bir şeyler sormak mecburiyetindesiniz. Neslihan kekeledi. MİT elemanı olduğunuzu nereden bileyim ya değilseniz. Erol müavinine dönerek kimliğini göster dedi. Büyük adaya gitmeye başladığından beri yanında resmi kimliğini tedbir olarak taşımıyordu. Neslihan Mahmut'un uzattığı kimliği bir süre ışığın altında inceleyerek geri uzattı. Bunun saat olup olmadığını anlayamazdı ama o an yapacak fazla bir şey de yoktu zaten. En önemlisi korkusu gittikçe yoğunlaşıyordu. Mahmut kimliğini hızla cüzdanına sokarken kız titreyen sesiyle ne soracaksınız bana diye fısıldadı. Erol, İngiliz konsolosluğunuzdaki erkek arkadaşınızı dedi. Neslihan başının döndüğünü hissetti. Bir an gözleri karardı. Neredeyse olduğu yere yığılacaktı. Şaşkın şaşkın Selim'i mi diye fısıldadı. İki ajan çaktırmadan bakıştılar. Durum gittikçe karışıyordu galiba.